Ayrım 41, sayfa 383. Zahiryadis'in ordusu. Zahiryadis, demokratik orduyu düzene sokma görevini henüz tamamlamamıştı. Kostarya'ya yapılan saldırının başarısızlığı ona bir iki temizlik daha yapma fırsatı verdi. Vlantas bir toplantıda şöyle konuştu. Yüksek komutanlığın büyük güçlükler içinde olduğu bir sırada verilen emirlerin zamanında yerine getirilmediği durumları biliyoruz. Bir örnek, Malimadi'de bir tabur komutanının durumudur. Bu kişi, geri çekilmeye müsait yolu zamanında tutmayı başaramayarak düşmanın kaçmasına izin verdi. Aslında o sırada her harekat Zahiryadis'in adamlarınca yönetiliyordu. Fakat ne zaman bir başarısızlık olsa bir bahaneyle eski kapitan yasuları arasından birkaç hoşnutsuz tasfiye ediliyordu. Marcos, olayların merkezinden çekilip alınmış ve hayatına kastedilmiş olmasına rağmen hala sesini duyurmak istiyordu. Kasım başında KKE politik bürosuna uzun bir mektup gönderdi. Bu metin 2 ay sonra Marcos'un opportunist platformu olarak betimlenecek ve kullanılacaktı. Partimizde parti içi demokrasi bir gelenek olarak uygulanmamaktadır. Bugüne kadar gelmiş geçmiş liderliklerin hiçbiri öz eleştiri yapmamış ve hatalarını kabul etmemiştir. Parti liderlikleri öne sürülen fikirleri teşvik edecekleri yerde her türlü düşünceyi yok ediyorlar. Bu nedenle kadrolarımız görüşlerini açıkça ifade edemiyorlar. Liderliğin teorilerini eleştirme anlamına gelecek diye temel konularda soru sormaya cesaret edemiyorlar. Bu durum partinin militanlığında ve düşünce üretme gücünde bir azalmaya neden oldu. Önde gelen kadrolar ayrıcalıklı durumlarının bedeli olarak kendilerini susmaya ve hoşgörülü olmaya zorluyorlar. Bu şekilde bir dalkavukluk rejimi kurduk. Bu rejimde insanların yaptıkları tek şey liderliğin her türlü davranışını kutsal kabul etmektir. Bu durum partiyi büyük yanlışlara götürdü. 1947 ve 1948 yıllarında yapılan 3. ve 4. plenumlar bu bakımdan tipiktir. 1945'te yapılan 8. kongreden bu yana son derece vahim gelişmeler oldu. Partimizin izlediği politikalar çok ağır deneylerden geçti. Partinin kadroları ve üyeleri, binlerce sempatizanı bütün bu olayların açıklanmasını beklemekte tamamen haklıdırlar. Fakat bu konuda hiçbir belirti yoktur. Liderlik ne 3. ne de 4. planımda kendi işlediği hatalar sorununa değinmiştir ve ne de herhangi bir hatanın işlenebileceğini düşünmeye bile tenezzül etmiştir. Marcos devamlı partinin Varkiza anlaşmasından beri izlediği politik çizgiyi analiz etti ve tüm bu süre içinde yaptığı eleştirileri tekrarladı. Bu eleştirilerin biri 1946 seçimlerine girilmemesiydi. Denebilir ki bu tam da İngilizlerin, Amerikalıların ve karşı devrimcilerin istedikleri şeydi. Devrimci harekete kesin bir darbe indirmek için fırsat kolluyorlardı. Bizim seçimleri boykot etme kararımız onlara bu fırsatı verdi ve hazırladıkları planlar için uygun bir ortam yarattı. Daha sonra silahlı mücadelenin başlangıcını ele alıyordu. Parti, halkın verdiği silahlı mücadeleye, bu mücadeleyi zafere götürecek kararlı bir tutumla girmedi. O, Varkiza Anlaşması ve seçimlerden sonra ortaya çıkan durum içinde silahlı mücadeleyi bir şantaj aracı olarak kullanmak istedi. 1947 Haziran'ına kadar büyük kentlerdeki militanların ve kadroların dağlardaki harekete katılmalarını sağlamak için hiçbir çaba harcanmadı. İnsan gücü sorunu hakkında şöyle diyordu. Olaylar göstermiştir ki önce 3. planımın belirlediği 50-60 bin kişilik sayıya ulaşabilecek insan gücü kaynaklarına sahip değildik. İkinci olarak planımın aldığı karara uyarak bahara kadar şehir merkezlerini elde tutabilecek konumda değildik. Son olarak Marcos o anki durumun ve gelecekteki muhtemel gelişmelerin analizini yapıyordu. Ülkemizi işgal altında bulunduran ve onu yabancı egemenliği altında tutan Amerikan emperyalizminin desteğiyle monarşist faşistler göreli bir politik ve askeri denge sağlamayı başardılar. Ekonominin yönetiminde karşılaşılan güçlüklere ve çeşitli klikler arasında meydana gelen çatışmalara rağmen. Bu durumun göstergeleri şunlardır. 1. Devlet aygıtlarının temizlenmesi ve temelini faşist güçlerin oluşturduğu bir rejimin kurulması. 2. Halkın demokratik taleplerle ayaklanmasını önlemek için Sofolis, Tsaldaris hükümetinin bir yıldır iktidarda tutulması. 3. Monarşist faşist ordu, demokratik ordunun işini bitirememiş olmasına rağmen, 2 yıldır hiçbir ayaklanma ya da kitle halinde demokratik ordu saflarına geçme olayı yaşamaksızın savaşmaktadır ve kaçaklar genellikle sivil hayata dönmektedirler. 4. Monarşist faşistler büyük küçük tüm kent merkezlerini, ana yolların çoğunu ve kırsal kesimdeki belli başlı ikmal merkezlerini kontrol ediyor. 5. Tüm sendikal örgütleri ellerinde tutuyor, böylece her türlü grev belirtisini ezebiliyor ve işçilerin kötü ekonomik koşulları protesto etmek için yaptıkları girişimleri durdurabiliyorlar. Tüm politik kitle örgütleri ve demokratik partiler, EPON, Demokratik Birlik, KKE ve benzeri yasa dışı ilan edildi. Monarşist faşistler şehirleri ve kırsal bölgeleri kendi kontrolleri altında tutuyorlar ve halkın demokratik hareketine sempati duyan kişileri, idamlar ve geniş çaplı cezalandırma hareketleriyle rejimi pasif ve sessizce kabullenen kişiler haline getirmeyi başarmış bulunuyorlar. Bugün olanca ifadesini silahlı mücadelede bulan halk hareketi de bir ölçüde istikrar kazanmış durumdadır. Bu, Gramos savunmasının başarıya ulaşması, halkın taleplerinin haklılığı, parti üyeleri ve kadrolarının bağlılıkları ve fedakarlıkları sayesinde gerçekleşti. Yine de bu istikrar, monarşist faşistlerin sağladıkları istikrarla kıyaslanamaz ve bize onları yakın gelecekte mağlup etme fırsatı veremez. Şu anda demokratik ordunun gücü 23 bin savaşçıdan oluşuyor. Bu sayı hatalıdır. Buna karşılık, hükümet ordusu 300 bin askere sahip. Demokratik ordu saldırı eylemlerine girişir ve belli başlı bölgeleri kurtarabilirse, monarşist faşistleri eninde sonunda yenilgiye uğratabilecek ve bunun için gerekli ikmal kaynaklarını ele geçirebilecektir. Demokratik ordunun gücünü Ekim ve Mart ayları arasında 65 ya da 70 bin kişiye çıkarması gerekecektir. 3. ve 4. plenumlar arasında geçen süreye şöyle bir göz atacak olursak, yaklaşık 1 yıllık süre içinde sadece 15 bin yeni savaşçı edinebildiğimizi ve koşulların şimdikinden çok daha iyi olduğunu görürüz. Açıktır ki harekete yeni adamların katılması bakımından 4. plenumun kararlarında yer alan performansı göstermek imkansızdır. Bu arada şiddetli bir Amerikan müdahalesi ihtimali ya da monarşist faşistlerin Amerikalılardan 70 bin asker istemeleri gibi durumları hesaba katmıyorum. Bütün bunlardan ayrı olarak kentlerdeki örgütlerimiz öyle durumdadırlar ki, bunların demokratik ordunun saldırılarını grevlerle ve ayaklanmalarla desteklemelerini bekleyemeyiz. Demokratik ordu çeşitli bölgeleri kuşatmak amacıyla saldırıya geçemediği sürece bu durum geçerliliğini koruyacaktır. Bu tür saldırılar ise kent içi ayaklanmaların kaçınılmaz ön şartıdır. Şimdiki güçler dengesi, elimizdeki araç ve imkanlar bakımından demokratik ordunun yakın gelecekte kendi gücüyle monarşist faşistleri yenebilecek bir konumda olmadığını ortaya koymaktadır. Yakın gelecekte zaferin kazanılması, geçici demokratik hükümetin kardeş ülkelerce kabul edilmesiyle ve doğrudan askeri yardımın sağlanmasıyla mümkün olabilir. Nedir ki, böyle bir yardımın gerçekleşme ihtimali pek yüksek değildir. Çünkü demokratik ordu en azından şimdilik böyle bir gelişmeye uygun koşulları ve uluslararası ortamı yaratmayı başaramamıştır. İki olasılık vardır. 1. Partimiz Yunanistan sorununun barışçıl bir çözüme kavuşturulması için demokratik bir pakt önerebilir. Şimdiki koşullar altında böyle bir şeyin başarılma şansı kesinlikle yoktur. 2. Silahlı mücadeleyi tüm ülkede etkin bir gerilla faaliyeti biçiminde sürdürebiliriz. Demokratik ordu, bu eylem biçimi sayesinde Yunanistan için hazırlanan Amerikan planlarını kesin olarak önleyebilir ve ülkenin Sovyetler Birliği'ne ve halk demokrasilerine karşı bir saldırı üssü olarak kullanılmasına engel olabilir. Üçüncü bir alternatif bulunmadığı için izlememiz gereken tek yol silahlı mücadeleye devam etmek olmalıdır. Bu şekilde Amerikalıların ve monarşist faşistlerin askeri ve ekonomik kaynaklarını sürekli olarak tahrip edecekleri bir gerilla faaliyetine girmek suretiyle artan bir politik istikrarsızlık ortamının yaratılmasına yardımcı olabiliriz. Yunanlı işçilerin içinde bulundukları kötü ekonomik koşullar bakımından bu mücadele kentlerdeki devrimci hareketin güçlendirilmesini mümkün kılabilir. Kentlerdeki mücadele demokratik ordunun gücünü önemli ölçüde artırmasını sağlayabilir. Alınan kararlar uyarınca oluşturmuş bulunduğumuz düzenli ordu, yapılarının monarşist faşistleri yenmek amacıyla muhafaza edilmeleri, ister kabul edelim ister etmeyelim, bizi savunma anlayışıyla düşman mevzilerinin karşısında statik bir konuma getirecek ve kısıtlayacaktır. Bu anlayış etkin bir gerilla mücadelesi vermemizi ve yaptığımız işin mahsulünü almamızı önleyecektir. Bu bakış açısından, merkezi ordunun bölgesel komutanlıklara ayrılması acil bir mesele olarak görülebilir. Toplarımızı ve ağır silahlarımızı az sayıda kişiden oluşan özel birliklere dağıtmalı, tüm diğer birliklerimizi lüzumsuz ağırlıklardan kurtarmalı, düşmanın değil kendilerinin belirledikleri yerde savaşa girebilecekleri şekilde onlara üstün bir hareket kabiliyeti sağlamalı ve bu birlikleri hafif silahlarla donatmalıyız ve yine çok sayıda sabotör ve pusu grupları örgütlemeliyiz. Marcos Vafiadis, Neos Kosmos. Marcos'un platformunu açıktan destekleyen tek kişi Sisra Hagivasioğlu oldu. İnsanlar ne düşünmeleri gerektiğini Zahariadis'in hazırladığı kitabi bir nutukla öğrendiler. Karagorgis ise bütün bunlar olurken ağzını bile açmadı. Marcos, Gramos Savaşı sırasında görevini yerine getirme yeteneğini azaltan psikolojik bir kriz geçirdi. Politik büro onu iyileşmesi için uzaklaştırdı. Marcos'un geleceği iyileştikten sonra ele alınacaktı. Nedir ki bu ruhsal çöküntüden sonra politik büro, Vafiadis'e aynı sorumlulukların tekrar verilemeyeceğine karar verdi ve onun görevini yerine getirmek üzere Üst Savaş Konseyi kuruldu. Marcos Vafiadis bu durumun tamamen farkındaydı. Vafiadis bu kez Gramos olaylarının düzensizlikten değil derin politik krizlerden kaynaklandığını iddia eden politik bir platformla ortaya çıktı. Bu tutum, KKE politik bürosunun Marcos Vafiadis'in önceki politik kariyerini yeniden incelemesini ve bu parti karşıtı davranışın köklerini açığa çıkarmasını gerektiriyor. Marcos Vafiadis, Genç Komünistler Birliği'ne üye olduğu günlerden başlayarak bir partizan olarak kariyerine devam ettiği süre boyunca bir dizi ruhsal çöküntüye uğramıştır. Bunların en şiddetlileri Ajena, Akronopilon hapishanesinde gerçekleştirmiştir. Partiye karşı beslediği duygular, kişisel hırslarının yarattığı düş kırıklıkları ve sonunda partiye karşı harekete geçmesine neden olan nitelikler, onun birbirini izleyen krizler yaşamasına, insanlardan ve gerçeklerden kopmasına neden oldu. Marcos Vafiadis'in içinde daima parti tarafından önemsenmediği ve cezalandırıldığı biçiminde beliren nevrotik ihtilaçlar olmuştur. Bu muhteşem ruh çözümlemesi şimdilik durumu örtbas etmek için yeterliydi. Kağıt üzerinde ve partizanların kafasında Marcos hala Demokratik Ordu'nun başkanıydı. Ordunun saflarında yer alan fedakar insanlar birbirini izleyen soruşturmaların yarattığı ağır hasarın pek farkında değildiler. Zahariadis, Vitsi mevzilerinin zapt edilemez olduğunu ve kötü komünistlerden arındırıldığını ilan etti. Bu kötü komünistler muzaffer olarak yeniden hayata dönen dogmaya leke sürmekteydiler. Böylece Zahariadis, Demokratik Ordu'yu bir kez daha bir başkent fethetme işiyle görevlendirdi. Olaylar hızla gelişiyordu. Partizanlar mevzi savaşına devam ediyor ve kent merkezlerine saldırıyorlardı. Soğuk Savaş'ın değişen koşulları, onca fedakarlığı büyük müttefiklerin her şeyi hiçe sayan kurallarıyla taçlandırarak çekilen acılara son vermeden önce daha pek çok tasfiye hareketi göreceklerdi. Zahariadis'in seferleri. Politik büro, Marcos'un mektubunu okurken, Demokratik Ordu'nun 18. Tugayı Siatista'ya saldırıyor ve şehri 24 saat ele geçiriyordu. Aşağı yukarı aynı sıralarda büyük bir parti silah, Andartelerin Merkez Komitesi tarafından öngörülen üst aşamaya geçmelerine yardım olarak Pelopones'e gönderildi. Silahların yüklendiği Mavna, yolda hükümete bağlı bir tekne tarafından durduruldu. Böylece Mani ve Olympus arasında sıkıştırılmış, 3000 partizanın beklediği 1500 tüfek, 100 makineli tüfek, 1000 kadar anti-tank mayın ve çok miktarda patlayıcı kaybedildi. 1 Aralık'ta 1000 kadar andarte, Seres'in eteklerinde şiddetli bir napalm bombardımanıyla durduruldu. Andarteler 183 ölü bırakarak çekildiler. Zahariadis bir kez daha tarihi yeniden yazmakla meşguldü ve öç almak istiyordu. İlk geçici hükümetin kuruluşu Konitsa'nın ele geçirilmesinde uğranılan başarısızlıkla damgalanmıştı. Yeni Demokratik Ordu utanç verici anıları silmeliydi. 11 Aralık günü ordunun kuruluşunun 1. yıl dönümünde 2000 partizan Kardissa'ya saldırdı. Hükümetin takviye gönderebileceği tüm yollar kapandı ve Trikkala-Larissa yolu üzerindeki köprü havaya uçuruldu. Demokratik ordu Kardissa'ya girdi ve şehri 2 gün elde tutmayı başardı. Hükümete bağlı bir tugayla 18 saat süren şiddetli bir savaştan sonra demokratik güçler beraberlerindeki 500 gönüllüyle birlikte Akfa'ya yönünde geri çekildiler. 22 Aralık 1948 gecesi 3 demokratik ordu tugayı Florina-Selanik yolu üzerindeki Edessa ve Nosa'ya kuşattı. Edessa elden kaçırıldı. Fakat partizanlar Nosa'yı 3 gün boyunca işgal altında tuttular. Ayın 26'sında 60 gönüllü, bol miktarda yiyecek ve şehir hastanesinden aldıkları tıbbi malzemelerle birlikte bölgeden ayrıldılar. Bu başarıyla cesaretlenen Zahariadis, 11-12 Ocak 1949 gecesi şehre yeni bir saldırı yapılması için emir verdi. Demokratik güçler şehri yeniden ele geçirdiler ve 3 gün kadar durumlarını korudular. Zamanında verilen bir emirle ayın 15'inde şafak vakti geri çekildiler. Şiddetli bir kar fırtınası izlerini yok etti. Bu kez beraberlerinde dağ hareketine katılmaya az çok istekli 600 gönüllü vardı. Bu sırada hükümet ordusu Peloponez'de Pigeon harekatını henüz başlatmıştı. İlk saldırı 3 Ocak'ta Erymantos ve Chelmos'taki demokratik güçleri hedef aldı. Partizanlar 20 Ocak'ta Parnon'da tuzağa düşürülene kadar çatışmadan kaçınmayı başardılar. Hükümet güçleri bölgeyi kuşattılar ve özel dağ birliklerini harekete geçirdiler. Bölgedeki demokratik güçler, Orta Yunanistan'daki partizan güçlerinin birbiri ardı sıra kuzeyde toplanması nedeniyle oldukça zayıflamış durumdaydılar. Kuzeyden deniz yoluyla gönderilen silahlar ise tecrit edilmiş durumdaki Pelopones demokratik ordusuna ulaşmamıştı. Parnon, kuşatmasından kurtulmayı başarabilen küçük birliklerin araziye uymaktan ve Nisan sonuna kadar kendilerini savunmaktan başka seçenekleri yoktu. Kuzeyde Zahariadis'in Üst Savaş Konseyi Nosa'da kazanılan çifte zaferi kutluyordu. Zaferin tüm şerefi tüm General Vlantas'a aitti. Yakın zamanda meydana gelen gelişmeler Zahariadis ve adamlarını büyülemişti. Rumeli'deki demokratik güçler bir kez daha kendilerini Karpenisi kapılarında buldular. 19-20 Ocak gecesi başlatılan ve 21'i sabahına kadar süren şiddetli bir saldırıdan sonra şehri ele geçirdiler ve 18 gün işgal altında tuttular. 5. Planum. Zahariadis için bir yıldan fazla süredir sahne gerisinden uygulattığı ilkeleri açıkça ortaya koymanın zamanı gelmişti. Bitsi Tepesi'nde 30 Ocak'tan itibaren toplanan 5. planum tamamen Zahariadis ve onun ateşli izleyicileri tarafından belirlendi. Zahariadis, Ioannidis ve Vlatas Ocak ayının son haftasını Bulgaristan Komünist Partisi'nin 5. kongresine katılmak üzere gittikleri Sofya'da geçmişlerdi. Zahariadis, Tito'nun Kominform tarafından mahkum edilmesinden bu yana Dimitrov'a güvence vermeye hazırlanıyordu. Bunun ise KKA içindeki eski iç çatışmaları yeniden alevlendireceği neredeyse kesindi. 30'lu yılların Stalin'in üniversitelerinden henüz çıkmış kutvistleri Komintern'in Balkanlarda izlediği devrimci çizgiye son verilmesiyle birlikte etkilerini kaybetmişlerdi. Bu çizgi KKA'nın Makedonya'daki Slav azınlıkların ulusal taleplerini desteklemesini gerektiriyordu. Bu sadece Yunan ulusal duygularına ters düşen bir politika değildi. Aynı zamanda 1 milyon 500 bin Yunanlının ve sadece 80 bin Slav'ın yaşadığı bir bölgeden destek sağlaması şansını da oldukça azaltıyordu. Bu nedenle sorun 1949 Ocağı'na kadar ele alınmadı. Bu tarihte Zahariadis 20 yıl kadar önce Moskova'dan aldığı bayrağı yeniden dalgalandırdı. Tito'nun ansızın bir tür ideolojik salgın hastalığa yakalandığı bir sırada Makedonyalıların daha çok Bulgarların işine yarayacak taleplerinin yeniden canlandırılması sadece Dimitrov'a yeni bir olanak sağlayabilirdi. Farklı bir düzeyde bu kaybolmuş bir ortodoksluğa dönüş anlamını taşıyordu ve belki de Zahariadis bununla Kremlin'deki yüksek papazları ayartmayı umuyordu. Nihayet yeni çizgi, ayaklanmayı destekleyen NOF, Yunanistan'daki Özerk Makedonya Hareketi'nin liderlik yapısı içinde daha geniş biçimde temsil edilebilmesi anlamını taşıyordu. Zahariadis daha sonra şöyle yazdı. Bu fırsat Makedonya Slavlarını harekete geçirmemize ve Tito'nun bölme ve yok etme faaliyetlerini durdurmamıza imkan verdi. Zaharyadis. Nedir ki? Gerçekte Slavca konuşan Makedonyalıların harekete geçirilmeleri, geçmişe mal olmuş bazı hayaletlerin kışkırtılmasına yol açtı. Bu ise KK'ya kötü talihten başka hiçbir şey getirmedi. Beşinci planım, tufan öncesi bir ortodoksluk anlayışını olanca çabasıyla restore etmeye çalıştı ve bu yönde dikkatleri çekti. Zaharyadis, ülkenin yakın tarihinden gelen cinleri dağıtmak için acayip ve sihirli formüller kullandı. Dogma bir kez daha galip gelerek izlenen çizgiye egemen oldu. Görüşmeler sırasında yeri geldiğinde Marcos ve Chirisa, Hacı Vasiol'un sağlık nedenleriyle görevlerinden alındıkları açıklandı. Rusos'un karısı Chirisa gerçekten de kan kanserine yakalanmıştı. Atina yeraltı örgütünün liderlerinden olan Chirisa, politik büro içinde Zaharyadis'in katı otoritesine karşı çıkan tek kişi olmuştu. Şimdi ise tam bir tecrit durumunda can çekişiyordu. Ioannidis, geçici hükümet başkanı olarak Marcos'un yerini aldı. Zaharyadis'in planum sırasında zorla kabul ettirilen stratejik ilkelerine Karagoris'ten başka karşı çıkan olmadı. İlkeler şunlardı. Önce, durmaksızın bir yıpratma savaşı vermeye devam etmek, savaşı şehirlere yaymak ve geniş çaplı saldırı harekatları stratejisinin bir parçası olarak partizan saldırı ve baskınlarına devam etmek, katılımları artırmak ve kayıpları azaltmak suretiyle insan gücü sorununu çözmek, etkin talim ve politik eğitimle kadroların ve savaşçıların etkinliğini artırmak, ikinci olarak Pelopones, Rumeli ve Teselya'daki düşman saldırılarını ezmek, düşmanın bir süre sonra Gramos ve Vitsi'ye başlatacağı saldırıyı şiddetli bir hamleyle karşılamak ve hemen sonra düşmanı geri püskürtmek için stratejik bir karşı saldırıya girişmek ve Epirus'u yeniden ele geçirmek ve kurtarmak için geniş bir manevraya başlamak. Tüm bu parlak hayaller görülmemiş biçimde koro halinde onaylandı. 8 Şubat günü isyancıların radyosu ve KK'ya basını savaşan birliklere Marcos'un sağlık nedenleriyle ayrıldığını bildirdi. Oysa Zaharyadis tarafından uzaklaştırılışı tam bir yılı bulmuştu. Daha sonra Marcos'un ağzından şu duyuru yayınlandı. Gramos Dağı savaşından bu yana kötüleşen sağlık durumum nedeniyle Özgür Yunanistan Hükümet Başkanlığı ve Demokratik Ordu Başkomutanlığı görevlerinden ayrılmak zorunda bulunuyorum. Düşmanlarımız benim ayrılışımı kullanmaya çalışacaklardır. Fakat önümüzde duran zaferler onları susturacaktır. Olayın uzun süre örtbas edildikten sonra bu şekilde açıklanması üzerine uluslararası basın Marcos'un Gramos'tan sonra idam edildiği söylentilerini yaymaya başladı. Moskova, Yunanistan'da ikinci bir Tito istemiyor başlığını atan Le Monde şu sonuca varıyordu. Marcos'un tasfiyesi ve Stalin'in ayaklanma hareketini kontrol altına almasıyla birlikte Yunan komünistlerinin Skopje Kongresi'ne temsilci yollamalarına izin vermeyen Tito'nun yardımseverliğini sürdüreceğini hatta tarafsız bir tutum alacağını düşünmek mümkün değildir. Nedir ki o an için KKA'nın Yugoslavya'ya karşı izlediği çizgi gizli tutuluyordu. Tito, demokratik orduya karşı tutumunu önemli ölçüde değiştirmedi. Zaharyadis gözlerine bul kese dikti. Kampı ele almanın zamanıydı. Zaharyadis'e sadakatle ve en iyi şekilde hizmet eden Pektasidis, giderek istenmeyen bir tanık, çok şey bilen adam türüne iyi bir örnek haline geliyordu. Pektasidis, tehdidin farkına vardı ve Zaharyadis'le Ioannidis hakkında Stalin'e bazı cazip bilgiler verebileceğini ima etti. Bu hiç de ileri görüşlü bir hareket değildi. Politik büro, Şubat sonunda kariyerini yükseltmekten başka şey düşünmeyen Spor Hitis adlı birinin komutasında 5 kişilik bir müfreze gönderdi. Pestadis'in beraberinde bulunan 500'den fazla partizanla birlikte Tuna adalarına gönderilerek tasfiye edilmesi düşünülüyordu. Pestadis gibi adamların gösterdikleri olağanüstü politik gayret bazen böyle ödüllendirilir.